Ayrım 7, sayfa 77. Halkların ve bireylerin insanlar tarafından var edilen ve ortak değerlerin taşıyıcısı olarak görülen bir kurumun yetkisini aşırı zorlama olmaksızın kabul etmesini sağlayan şey meşruiyettir. Bu geniş kapsamlı bir tanımdır. Birbirinden çok farklı gerçeklikleri içerebilir. Bir oğlun anne babasıyla, bir parti üyesinin partisiyle, bir işçinin sendikasının sorumlularıyla, bir yurttaşın hükümetiyle, bir ücretlinin ya da hissedarın şirket yöneticileriyle, bir öğrencinin öğretmenleriyle, bir inananın dinsel topluluğun ileri gelenleriyle olan ilişkileri. Bazı meşruiyetler diğerlerine oranla daha istikrarlıdır. Ama bunlardan hiçbiri sürekli değildir. Beceriye ya da koşullara bağlı olarak meşruiyet kazanılabilir ya da meşruiyeti kaybedilebilir. Hatta toplumların tarihi meşruiyet krizlerinin ritminde anlatılabilir. Bir bunalımın ertesinde yeni bir meşruiyet çıkar ortaya, yok olup gidenin yerini alır. Ama bu yeni meşruiyetin ne kadar dayanacağı da başarılarına bağlıdır. Hayal kırıklığı yaratırsa az ya da çok hızlı biçimde zayıflamaya başlar ve ondan yararlananlar her zaman bunun farkında olmazlar. Söz gelimi çarlar ne zamandan sonra meşru görülmemeye başlamıştır? Ya Ekim devriminin kredisinin tükenmesi için kaç on yıl gerekmiştir? Rusya çağdaşlarımızın gözünde bütün dünyaya etki eden şaşırtıcı bir meşruiyet kaybının sahnesi olmuştur. Ama bu verilebilecek örneklerden yalnızca biridir. Meşruiyet sadece görünüşte süreklidir. Söz konusu olan ister bir insanın, bir hanedanın, isterse bir devrimin ya da bir ulusal hareketin meşruiyeti olsun, gün gelir işe yaramaz olur. İşte o zaman bir iktidar gider, bir başkası gelir. Gözden düşen meşruiyetin yerini de bir yenisi alır. Dünyanın az çok uyumlu biçimde ciddi karışıklıklar yaşamadan işleyebilmesi için halkların çoğunluğunun başında meşru liderlerin olması gerekir. Bu liderleri de zorunlu olarak aynı şekilde meşru olarak algılanan dünya çapındaki bir yetki denetim altında tutmalıdır. Günümüzdeki durumun bu olmadığı tartışma götürmez. Hatta neredeyse tam tersi geçerli. Çağdaşlarımızın birçoğu öyle devletlerde yaşıyorlar ki siyasetçiler ne dürüst bir seçimle başa geçmişler, ne saygı duyulan bir hanedandan geliyorlar, ne amacına ulaşmış bir devrimi devam ettiriyorlar, ne de ekonomik bir mucizenin mimarı olmuşlar. Bu yüzden de hiçbir meşruiyetleri yoktur. Üstelik bütün bunlar halkların aynı şekilde kesinlikle meşru görmediği küresel bir gücün himayesi altında sürüp gidiyor. Bu saptama özellikle Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu için geçerli. Buradan hareketle bu yüzyılın başında akla hayale sığmaz şiddet eylemlerine kalkışan insanların bu ülkelerden çıkması rastlantı mı sadece? Meşruiyet sorunları İslam alemi tarihinde her zaman önemli rol oynamıştır. Bu konudaki en anlamlı örnek belki de dinsel gruplaşmalardır. Hristiyanlıkta insanlar İsa'nın kim olduğu, teslis, Meryem Ana'nın günahsız gebeliği ya da duaların dile getirilişi etrafında sürekli olarak fikir ayrılığına düşer ve kimi zamanda kıyıma uğrarken İslam'daki çatışmalar genelde haleflik-seleflik tartışmaları çevresinde gelişir. Sünniler ile Şiiler arasındaki büyük uçurum Tanrı bilimsel nedenlere değil hilafetle ilişkili nedenlere bağlıdır. Muhammed peygamberin ölümünden sonra inananların bir bölümü onun genç kuzeni ve aynı zamanda damadı olan Ali'den yana olmuştur. Pek çok yandaşa parlak bir zekaya sahip biridir Ali. Onun yandaşları Şiat Ali, Ali taraftarları. Ardından da sadece Şia olarak adlandırılmıştır. Ama Ali'nin halifeliğine karşı olan birçok kimse de vardır. Bunlar üç kez kendi temsilcilerini halife olarak seçtirmeyi başarmışlardır. En sonunda Ali dördüncü halife olarak seçilir. Ama düşmanları çok geçmeden ona baş kaldırmış ve asla huzur içinde hüküm sürmesine izin vermemişlerdir. 4,5 yıl sonra da öldürülür. Ardından da 680'deki Kerbela Savaşı'nda oğlu Hüseyin öldürülür. Bu dram Şiiler tarafından hararetli biçimde anılmıştır her zaman. Şiilerin birçoğu yakın bir gelecekte insanların arasında Ali'nin soyundan gelen birinin bugün bizlerden saklanan ve iktidarı yine meşru sahiplerine kazandıracak olan bir imamın yeniden ortaya çıkacağını umar. Yüzyıllar geçse de üstüne gölge düşmeyen bir tür mesihçilik. Bu hanedan kavgasına tıpkı Hristiyanların tanrı bilimsel kavgalarında olduğu gibi bambaşka düşünceler de eklenir. Bir zamanlar Roma bir İskenderiye ya da Konstantinopolis Patriğinin inanışlarını sapkın olarak nitelerken, İngiltere Kralı 8. Henry Roma Kilisesi'nden koparken ya da bir Alman hükümdarı Luther'in yanında yer alırken, genelde bütün bunlara bilinçli ya da bilinçsiz olarak gizliden gizliye etki eden siyasal düşünceler, hatta ticari rekabetler olmuştur. Aynı şekilde Şiiliğin savları da o dönemki iktidara karşı olduklarını göstermek isteyen halklar tarafından benimsenmiştir bazen. Örneğin 16. yüzyılda kesin kes Sünni olan Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu ve bütün Müslümanları yetkisi altında topladığı ileri sürdüğü bir dönemde İran Şahı krallığını bir Şii kalesine dönüştürmüştür. Hükümdar için bu imparatorluğunu korumanın bir yoludur. Farsça konuşan uyruğunun Türkçe konuşan bir halkın egemenliği altına girmesini engelleyecektir. Ama İngiltere kralı ekmek ve şarap ayininden ya da araftan söz edip bağımsızlığını ilan ederken, şahın ondan farkı meşruiyetin asıl sahibi peygamber ailesine olan bağlılığını ortaya koymasıdır. Günümüzde soy ağacı ile ilişkili meşruiyetin hala belli bir önemi bulunmakta. Ama buna yurtsever ya da savaşçı olarak adlandırılabilecek başka bir meşruiyet daha eklendi. Hatta kimi zaman onun yerini alıyor. Müslümanların gözünde düşmanlara karşı olan savaşı yöneten meşrudur. Aslında Haziran 1940'ta seçildiği ya da fiili iktidarı elinde bulundurduğu için değil de işgalciye karşı mücadele meşalesini taşıdığı için Fransa adına konuşan General de Gaulle'ün durumunu andırıyor bu biraz da. Bu karşılaştırma ister istemez yaklaşık bir değerlendirmeyi yansıtıyor. Ama yine de bence Arap-İslam aleminde son birkaç on yıldır olup biten şeyleri çözmek isteyenler için bir anahtar oluşturabilir. Aslında olup bitenler tabii ki çok daha eskilere dayanıyor. Ama benim yaşımda eğitmenlerden ve gazetecilerden oluşan bir ailede Lübnan'da doğmuş, ardından Fransa'ya göçmüş ve ana yurdunu gözlemlemekten asla vazgeçmeyip anlamaya ve açıklamaya çalışmış biri, bu konuda ne söylenebilirse onları söylemekle yetineceğim. Dünyaya gözlerimi açalı beri halkları ya da bütün Araplar, hatta bütün Müslümanlar adına konuşup o yurtsever meşruiyeti ellerinde bulundurduklarını düşünen farklı farklı kişilerin gelip gidişine tanık oldum. Bunların en önemlisi tartışmasız 1952 yılından ölüm tarihi olan 1970 yılına kadar Mısır'ı yöneten Cemal Abdülnasır'dı. Ondan uzun uzadıya söz edeceğim. Çünkü kanımca bugün Arapların yaşadığı meşruiyet krizi onun zamanıyla hızlı yükselişiyle, ardından yine hızlı biçimde başarısızlığa uğramasıyla, sonra da ani ölümüyle tarihlendirilebilir. Bu öyle bir kriz ki hem dünyanın çivisinin çıkmasında hem de denetimsiz şiddete ve gerilemeye doğru kırılmada etken oluşturuyor. Ama Nasır'ın izlediği yolu değerlendirmeden önce şu yurtsever meşruiyet kavramını biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Özel, hem de çok özel, hatta belki de İslam aleminde bir eşine daha rastlanmamış bir örnekten, halkını yıkımdan kurtarmayı başarmış, bu yüzden de savaşçı meşruiyetini hak etmiş, böylesi bir kozun ne kadar güçlü olabileceğini ve ondan nasıl yararlanılabileceğini açıkça göstermiş bir önderden hareketle yapacağım bunu. Atatürk'ten söz etmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde bugünkü Türkiye toprakları çeşitli itilaf orduları arasında paylaşılırken ve Versay'da ya da Sevr'de toplanan batılı güçler duygusuz biçimde insanlara ve topraklara sahip olurken, Osmanlı ordusunun bu subayı galiplere hayır deme cesaretini göstermiştir. Birçokları karşılaştıkları haksızlıklardan yakınırken, Mustafa Kemal Paşa silaha sarılmış, ülkesini işgal eden yabancı birlikleri kovmuş ve diğer güçleri tasarılarını gözden geçirmek zorunda bırakmıştır. Bu ender rastlanan tutum, söylemek istediğim hem yenilmez olarak ün salmış düşmanlarına direnme gözü pekliğini sergilemesi, hem de bu savaşımdan galip çıkması, onun meşruiyet kazanmasına yol açmıştır. Kısa süre içinde ulusun kurucusu konumuna gelen eski subayın Türkiye'yi ve Türkleri istediği gibi yeniden biçimlendirmek için uzun süreli bir gücü vardır artık. Azimle işe koyulur. Osmanlı hanedanına son verir, halifeliği kaldırır, din ile devlet işlerini birbirinden ayırır. sıkı bir laik sistem kurar. Halkından Avrupalılaşmasını ister. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini koyar. Erkeklerin sakal tıraşı olmasını, kadınlarınsa peçelerini çıkarmasını zorunlu kılar. Kendi başındaki geleneksel başlık yerine batı tarzı şık bir şapka kullanmaya başlar. Halkı da onu izlemiştir. Çok da şikayet etmeden gelenekleri ve inanışları alt üst etmesine izin vermiştir. Neden? Çünkü halkını tekrar gururlandırmıştır. Halka haysiyetini geri veren kişi ona pek çok şeyi kabul ettirebilir. Ondan fedakarlıklar, kısıtlamalar isteyebilir ve hatta buyurganca davranabilir. Halk yine de onu dinleyecek, savunacak, onun sözünü dinleyecektir. Sonsuza dek değil ama uzun süreliğine. Dine çatsa bile yurttaşları çok da sırtını dönmeyecektir ona. Siyasette dinin kendisi bir amaç değildir. Düşüncelerden biridir yalnızca. Meşruiyet en inançlı olana değil, mücadelesi halkınkiyle aynı olana verilir. Doğuda pek az insan Atatürk'ün bir yandan Avrupalılara karşı canla başla mücadele verirken bir yandan da Türkiye'yi Avrupalılaştırmayı düşlemesini bir çelişki olarak değerlendirir. O herhangi bir tarafa karşı savaş vermemiştir. Bir yerli olarak değil, diğer herkesle eşit bir insan olarak saygı görmek adına mücadele etmiştir. Mustafa Kemal ve halkı haysiyetlerini kurtardıktan sonra modernlik yolunda çok ilerilere gitmeye hazırlardır artık. Atatürk'ün elde ettiği meşruiyet onun ölümünden sonra da devam etmiştir. Ve bugün de Türkiye onun adına yönetilmektedir. Onun düşüncelerini paylaşmayanlar bile ona belli bir bağlılık sergilemek zorunda hissederler kendilerini. Buna karşın Avrupa korkuya kapılmışken yükselmekte olan dinsel köktencilik karşısında yapının daha ne kadar dayanabileceği sorgulanabilir. Kemalistler halklarını, Avrupalılar onlara günde 3 kez Avrupalı olmadıklarını ve aralarında yerlerinin olmadığını söylerken nasıl Avrupalılaşmayı ikna edebilirler? İslam alemindeki pek çok lider Türkiye örneğine öykünmeyi düşledi. Afganistan'da 26 yaşındaki gencecik kral Emanullah 1919'da tahta geçti ve Atatürk'ün izinden gitmek istedi. Ordusunu işgalci İngiliz birlikleri üstüne sürdü ve ülkesinin bağımsızlığının tanınmasını sağladı. Bu şekilde kazandığı saygınlıktan güç alıp iddialı reformlara girişti. Çok eşliliği ve peçeyi yasakladı. Erkek ve kız çocuklar için modern okullar açtı. Özgür basının ortaya çıkmasını destekledi. Bu deneyim 10 yıl sürdü. 1929'da Emanullah kendisini dinsizlikle suçlayan gelenekçi liderlerin komplosuyla tahttan indirildi. 1960'da Zürih'te sürgünde öldü. İran'da Rıza Şah'ın girişimi ise daha uzun süreli oldu. Atatürk'e hayran bir kişi ve tıpkı onun gibi subay olan Rıza Şah, kendi ülkesinde aynı modernleştirici deneyimi gerçekleştirmek istiyordu. Ama en sonunda gerçek bir kopma sağlamayı başaramayıp Avrupa tarzı bir cumhuriyet yerine yeni bir hanedanı, Pehlevi hanedanını kurmayı yeğledi. Ve bir bağımsızlık çizgisi izlemek yerine güçler arası çelişkilerden yararlanmaya çalıştı. Kuşkusuz model aldığı kişiyle aynı yeteneklere sahip değildi. Ama hakkını da yememek için şunu da belirtmekte yarar var. Petrolün bulunmasından sonra batılı güçlerin İran'ı kendi haline bırakması pek de olası değildi. Hanedan iktidarı korumak için İngilizlerle ardından da Amerikalılarla yani İran halkının refah ve onurunun düşmanı olarak gördüğü ülkelerle ittifak yaptı. Atatürk örneğinin tersi bir örnek bu. Düşman güçler tarafından korunduğu düşünülen birinin meşruiyeti kabul edilmez ve giriştiği her iş değersiz görülür. Ülkeyi modernleştirmek istiyorsa halk modernleşmeye karşı çıkar. Kadınları özgürleştirmeyi hedefliyorsa sokaklar protestocu çarşaflarla dolar. Pek çok sağduyulu reform başarısızlığa uğramıştır. Çünkü nefret edilen bir iktidarın imzasını taşıyordur. Bunun tersine pek çok akla aykırı eylem de alkışlanmıştır. Çünkü savaşçı meşruiyetin damgasını taşıyordur. Öte yandan bu durum bütün dünya için geçerlidir. Bir öneri oylanırken seçmenler önerinin içeriğindense onu temsil eden kişiye güvenip güvenmediklerine göre kararlarını verirler. Pişmanlıklar, tartışmalar ancak sonradan devreye girer. Türk deneyimi Arap ülkelerinde İslam aleminin geri kalanından daha çekinceli biçimde karşılanacaktı. Atatürk'ün reformcu cesareti, kuşkusuz Tunuslu lider Habib Bourguiba gibi toplumsal açıdan modernlik yanlısı olanlar için esin kaynağı oluşturmuştu. Ama aynı zamanda Türk ulusalcılığında Araplara karşı sergilenen bir küçümseme, bir ön yargı vardı ve bu Arapların Atatürk'ün düşüncelerine pek sıcak bakmamalarına neden oluyordu. Çünkü Türkiye'yi Avrupalılaştırma isteği bir yandan da onu Araplardan uzaklaştırma isteğiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında parçalanması, padişahın Arap uyrukları ile Türk uyruklarının birbirinden kopmasına neden olmuştu. Mekke'deki Haşimiler 1916'da İngilizlerin kışkırtmasıyla isyan bayrağını açtıklarında amaçlarından biri 400 yıldan beri Osmanlı padişahlarına ait olan halifeliği Araplara geçirmekti. Türk boyunduruğundan kurtulan peygamber halkı eski zamanlardaki şanına kavuşabilecekti. Türk ulusalcıların içini de buna benzer öfkeler kemiriyordu. İlerleyemiyorsak diyorlardı özetle, bunun nedeni Arap prangasını yüzyıllardır arkamızda sürüklememizdir. O karmaşık alfabeden, modası geçmiş geleneklerden, eskil düşünce tarzından kurtulmanın tam zamanıdır. Hatta kimileri kısık sesle dini bile katıyorlardı bunların içine. Araplar bizden ayrılmak mı istiyorlar? İyi ya, hadi o zaman, buyursunlar gitsinler. Yalnızca alfabeyi değiştirmekle yetinilmedi. Türk dilinden Arapça kökenli sözcükleri ayıklama işine girişildi. Ne var ki bunların sayısı çoktu ve sık kullanılıyordu. Örneğin İspanyolcadakinden daha fazla Arapça kökenli sözcük vardı Türkçede. İspanyolcada Arapçadan özellikle somut yaşama ilişkin sözcükler alınmıştı. Yeryüzü şekilleri, ağaç isimleri, besin maddeleri, giysiler, aletler, mobilyalar, meslekler. Entelektüel ve ruhsal sözcük dağarı daha çok Latince kökenliydi. Türkçede ise bunun tersine Arapçadan özellikle soyut kavramlar alınmıştı. İman, hürriyet, terakki, ihtilal, cumhuriyet, edebiyat, şiir, aşk ve bunun gibi. Demek ki bu acılı kopuş hem bedensel hem de ruhsal açıdan gerçekleşiyordu. Aynı dönemde, aynı çatı altında ama birbirlerinden pek hoşlanmadan doğan Türk ulusalcılığı ile Arap ulusalcılığının son derece farklı yazgıları olacaktı. İlki zaten yetişkin doğmuştu, ikincisi ise asla yetişkin olamamıştı. Ama doğrusu ikisi de ellerinde aynı kozlarla, önlerinde aynı engellerle ortaya çıkmamışlardı. Türkler uzun zaman boyunca devasa bir imparatorluğu yönetmişler, sonradan bu ellerinden yavaş yavaş kayıp gitmişti. Bazı toprakları başka güçler, Rusya, Fransa, İngiltere, Avusturya ya da İtalya tarafından ele geçirilmiş ya da geri alınmıştı. Bazılarında yeniden doğan uluslara Yunanlar, Romanyalılar, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Karadağlılar ya da daha yakın zamanda Araplar bırakmak zorunda kalmışlardı. Atatürk yurttaşlarına yitirilen eyaletlerin ardından ağlamak yerine kurtarılabilecek olanları kurtarmak gerektiğini açıklamıştı. Onlar da kendi dillerini konuşanların ağırlıkta olduğu yerde, özellikle Anadolu, Avrupa'da da dar bir toprak şeridi, bir ulus toprağı oluşturmalı. Hemen yanlarındaki başka ulusların aleyhine olsa da oradaki üstünlüklerini pekiştirmeli, yeni giysiler içinde ikinci bir yaşama başlayabilmek için Osmanlı geçmişinin modası geçmiş kıyafetlerinden kesin kes kurtulmalıydılar. Araplar içinde bir ulus toprağı oluşturulması düşüncesi gündemdeydi. Ama bu işin gerçekleştirilmesi Türklerinkine oranla son derece güçtü. Atlas Okyanusu ile Basra Körfezi arasında yaşayan ve Arapça konuşan çeşitli halkları tek bir devletin çatısı altında bir araya getirmek devasa bir girişimdi. Haşimiler bu konuda başarısızlığa uğradılar. Tıpkı Nasır'ın bütün Arap ulusalcılarının başarısızlığa uğradığı gibi. Böylesi geniş çaplı bir göreve soyunsa Atatürk'ün de başarısızlığa uğrayacağı gibi. Zaman geçtikçe bu macerayı hiç atılmamak gerektiği düşünülmeye başlandı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde hiç de saçma gelmiyordu bu düşünce. Hemen hemen bütün ülkelerin gerçekten de aynı Türk padişahının sultası altında birleştiği Osmanlı döneminden yeni çıkılmıştı. Şimdi de bir Arap hükümdarının altında birleşebilirlerdi. Neden olmasın? Hem sonra dönemin havasına uygun bir girişimdi bu. 1860'da Cavour, İtalya'nın, 1870'te Bismarck, Almanya'nın birliğini sağlamıştı. Bir dereceye kadar yeni sayılabilecek olaylardı bunlar. Anıları hala canlıydı. neden bir de Arap Birliği kurulmasın diye düşünülüyordu. Bugün Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Libya'yı, Cezayir'i, Sudan'ı ve Arabistan'ı aynı ülkede bir araya getirmek yalnızca bir hayal gibi görünüyor. Ama o yıllarda ne Irak, ne Suriye, ne Lübnan, ne Ürdün, ne Libya, ne Cezayir, ne Sudan, ne de Arabistan vardı. Haritalarda bu adlara rastlandığında coğrafi yerlere ya da yönetim bölgelerine, kimi zaman da yok olup gitmiş bir imparatorluğun eyaletlerine işaret ediyorlardı sadece. Aralarından hiçbiri asla ayrı bir devlet oluşturmamıştı. Böylesi bir tarihsel süreklilik sergileyebilen Arap ülkelerine ender rastlanıyordu. Fas, ama o artık Fransız koruması altındaydı. Mısır, ama İngiliz himayesindeydi. Yemen, ama eski monarşisi onu dünyadan uzakta tutuyordu. Bu yüzden Arap Birliği'ni övmek ne kadar akıl dışı geliyorsa da onu övmemek de bir o kadar akıl dışı görünüyordu. Bazı tarihsel ikilemler en sıra dışı kişiler tarafından bile çözülemez. Arap alemi birlik olma düşünü gerçekleştirmek için tutkuyla, canla başla mücadele etmeye ama diğer taraftan da ondan yoksun kalmaya yazgılıydı. Nasır'ın trajedisi ve günümüze dek süre gelen bütün dramlar işte bu çözülemeyen ikilemin ışığında incelenebilir. Mısır reisinin başa geçmesinden 35 yıl önce bazı yerlerde hala bir efsane olan başka biri Arapların gönlünü çelmişti. Arabistanlı Lawrence'ın danışmanlığını, biraz da akıl hocalığını yaptığı Haşimi hükümdarı Faysal'dan söz ediyorum. Mekke şerifinin oğlu olan Faysal, kendisinin hükümdar olacağı ve öncelikle Orta Doğu ile Arap Yarımadası'nın bütününü bir araya getirecek bir Arap krallığı düşünüyordu. İngilizler, Arapların Osmanlılara karşı ayaklanmasına karşılık olarak bu krallığı ona vaat etmişlerdi. Babasını da halife sanıyla tanıyacaklarını vaat ettikleri gibi. Dolayısıyla Dünya Savaşı'nın sonunda batılı güçlerden tasarısı için destek almak amacıyla Albay Lawrence'la birlikte Versailles Konferansı'na katıldı. Paris'te kaldığı süre içinde Siyonizm hareketinin önemli figürlerinden 30 yıl sonra İsrail Devleti'nin ilk başkanı olacak olan Chaim Azriel Weizmann'la tanıştı. Bu iki adam 3 Ocak 1919'da iki halk arasındaki kan bağlarını ve tarihsel ilişkileri överek ve Arapların arzuladığı büyük krallığın kurulması halinde bunun Filistin'e yerleşme konusunda Yahudileri cesaretlendireceğini ileri sürerek şaşırtıcı bir belgeye imza attılar. Ama söz konusu krallık kurulmadı. Batılı güçler bölge halklarının kendilerini yönetemeyeceklerini düşünüp İngiltere'ye Filistin, Batı Şeria ve Irak mandalarını, Fransa'ya da Suriye ile Lübnan mandalarını vermeye karar verdiler. Öfkeden çılgına dönen Faysal, Atatürk'ün çizdiği yoldan ilerleyip batılı güçleri bu oldu bitti karşısında bırakmaya karar verdi. Kendini Suriye kralı ilan edip Şam'da Arap siyasal hareketlerinin çoğunluğunun katıldığı bir hükümet kurdu. Ama Fransa kendisine verilen bölgeden yoksun kalmaya niyetli değildi. Hiç zaman kaybetmeden oraya gönderdiği askeri birliğin Faysal'ın zayıf birliklerini yenip Temmuz 1920'de başkentini ele geçirmesi pek de zor olmadı. Tek savaş Maylasun adındaki bir köyün yakınlarında yapıldı. Bu at yurtseverlerin belleğine bir hayal kırıklığı, güçsüzlük, ihanet ve yas simgesi olarak kazındı. Suriye'deki geçici krallığını yitiren Haşimi emiri teselli ikramiyesi olarak İngiliz himayesinde Irak tahtını aldı ama saygınlığına sonsuza dek leke sürülmüştü. 50 yaşında 1933'te İsviçre'de kaldığı bir dönemde hayata gözlerini yumdu. Lawrence da bundan 2 yıl sonra bir motosiklet kazasında ölecekti. 1919'daki anlaşmadan sonra Araplar ile Yahudiler arasında bir daha asla bunun gibi bir anlaşma olmayacaktı. İki halkın ulusal özlemlerini göz önünde bulunduran, onları uzlaştırmaya, hatta birleştirmeye çalışan küresel bir anlaşmayı kastediyorum. Yahudilerin Filistin'e yerleşmesi Arapların istemediği bir şeydi. Bu yüzden de öfkeyle bunu engellemeye çalışacak ama bu konuda başarılı olamayacaklardı. Mayıs 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda komşuları onu tanımayı reddedecekler ve daha büyümeden onu ortadan kaldırmaya çalışacaklardı. Orduları Filistin'e girecek ama daha az sayıda olmalarına karşın daha iyi eğitimli, geniş ölçüde seferber olmuş ve yetkin subayların yönetimindeki Yahudi birlikleri karşısında birbiri ardına yenik düşeceklerdi. İsrail'in dört sınır komşusu ateşkes anlaşmaları imzalamak zorunda kalacaktı. Mısır, Şubat 1949'da, Lübnan Mart'ta, Ürdün Nisan'da, Suriye'de Temmuz'da. Bu beklenmedik bozgun Arap aleminde çok büyük bir siyasal sarsıntı yarattı. Kamuoyu öfkeliydi. İsraillilere, İngilizlere ve Fransızlara, biraz da Yahudi devletini hemencecik tanıyıveren Sovyetler ile Amerikalılara. Ama hepsinden çok kendi liderlerine kızgındılar. Hem savaşı yönetme biçimleri hem de bozguna boyun eğmeleri yüzünden. 14 Ağustos 1949'dan sonra ateşkesin imzalanmasının üstünden daha bir ay geçmemişken Suriye Devlet Başkanı ile Başbakanı bir darbeyle indirildi ve idam edildiler. Lübnan'da savaş ve ateşkes sırasında görevde olan eski başbakan Riyad Es-Sulh, Temmuz 1951'de ulusalcı militanlar tarafından öldürüldü. Bundan 5 ay sonra Ürdün Kralı Abdullah da bir katilin kurşunlarının kurbanı oldu. Aynı şekilde Mısır'da Nukraşi Paşa'nın öldürülmesiyle başlayan ve ancak Temmuz 1952'deki darbeyle sona eren bir dizi suikast ve kanlı ayaklanma yaşandı. Ateşkesi kabul eden bütün Arap liderleri 4 yıldan daha kısa bir süre içinde ya iktidarlarını ya da yaşamlarını yitirmişlerdi bile. Bu bağlamda Nasır'ın başa geçişi büyük beklentilere yol açtı ve onun ulusalcı söylemi kısa sürede heyecan yarattı. Araplar çok uzun zamandır günün birinde bir adamın gelip düşlerini, birlik, gerçek bağımsızlık, ekonomik gelişme, toplumsal ilerleme ve her şeyden önce onurlarına yeniden kavuşma gerçekleştireceğini hayal ediyorlardı. Nasır'ın o adam olmasını istiyorlardı. Ona inandılar, onu izlediler, sevdiler. Başarısızlığı onları derinden sarsacak, liderlerine ve aynı zamanda kendi geleceklerine olan güvenlerini uzun bir süre için yitirmelerine neden olacaktı.